Ayrım 4. Çöküş. Jared Diamond. Sayfa 43. 1. Kısım. Modern Montana. 1. Bölüm. Montana semaları altında. Stan Falkov'un hikayesi. San Francisco yakınlarındaki Stanford Üniversitesi'nde mikrobiyoloji profesörü olan 70 yaşındaki dostum Stan Falkov'a kendisine neden Montana'nın Bitter Root Vadisi'nde ikinci bir ev aldığını sorduğumda bu davranışının kendi hayat hikayesiyle ilişkisini şöyle anlatmıştı. New York'ta dünyaya geldim. Daha sonra Rhode Island'a taşındık. Dolayısıyla çocukken dağları görme fırsatım hiç olmadı. 20'li yaşlarımın başında üniversiteye birkaç yıl ara verip bir hastanenin otopsi servisinde gece nöbetlerinde çalıştım. Bu benim gibi daha önce ölümle fazla haşır neşir olmamış genç biri için oldukça stresli bir işti. Kore Savaşı'ndan yeni dönmüş ve savaşın tüm gerginliğini fazlasıyla üzerinde taşıyan bir arkadaşım bile bana bakıp ''Stan, çok gergin görünüyorsun. Biraz rahatlamaya ihtiyacın var. En iyisi yapay sinekle balık avlamayı dene.'' demişti. Fly fishing adı verilen yapay sinekle balık avlama tekniğiyle levrek avlamaya işte böyle başladım. Yapay yemin oltaya nasıl takılacağı başta olmak üzere işin tüm inceliklerini öğrenince her gün işten sonra balığa gider oldum. Arkadaşım haklıydı, balık avlamak stres atmak için birebirdi. Ne var ki bir süre sonra yüksek lisans öğrenimime de devam etmek üzere Rhode Island'a dönmek zorunda kaldım. Benim için yeni bir stresli dönem başlıyordu. Ancak bir süre sonra sınıftan bir arkadaşım levrek dışında başka balıkların da yapay yemle avlanabildiğini söyledi. Alabalık da bunlardan biriydi. Ve Massachusetts yakınlarında da bol bol alabalık vardı. Bu fırsatı kaçıramazdım. Tez danışmanın balık yemekten hoşlandığı için balığa çıkmama bir şey demiyor, hatta bu yönde beni teşvik ediyordu. Laboratuvar çalışmalarına kısa süreliğine ara vermek için kendisinden izin istediğim zamanlarda sadece balığa gidiyorum dediğimde kaşlarını çatmazdı. 50'li yaşlarımın başı sorunlu bir boşanma ve beraberinde gelen sıkıntılardan dolayı benim için yine zor bir dönem olmuştu. O zamanlar yılda ancak 3 kez balığa çıkardım. Ama insan 50 yaşına basınca ister istemez ömrünün kalan kısmında ne yapmak istediğini düşünmeye başlıyor. Babam 58 yaşında ölmüştü. Kabaca yaptığım hesaba göre eğer ben de onun kadar yaşayacak olsam sadece 24 kez daha balığa çıkabilecektim. Bunu düşününce içim burkuldu. Çok sevdiğim bir uğraş için bu sayı hiç yeterli değildi. Tüm bunlar beni balığa çıkmakla dahil olmak üzere sevdiğim şeylere daha fazla nasıl zaman ayırabilirim diye düşünmeye sevk etti. O sıralarda Güneybatı Montana'daki Bitter Root Vadisi'ndeki bir araştırma laboratuvarını denetlemem istenmişti. Daha önce Montana'ya hiç gitmemiştim. Aslına bakılırsa 40 yaşıma kadar Mississippi Irmağı'nın batı tarafına bile geçmemiştim. Missoula Havaalanı'na indiğimde bir araba kiralayıp laboratuvarın bulunduğu Hamilton şehrine güneye doğru yola çıktım. Missoula'nın birkaç kilometre güneyindeki yol vadi boyunca uzanıyordu. Çiftlik arazileriyle kaplı düz vadi tabanının batısında aniden dorukları karla kaplı Bitter Root dağları, doğuda ise Safir dağları beliriyordu. Gördüğüm manzaranın güzelliği ve boyutları karşısında derinden etkilendim. Böyle bir güzellikle daha önce hiç karşılaşmamıştım. Bu manzara karşısında hayatımda ilk defa evrenin yanında kendi varlığımın ne kadar da küçük olduğunu hissettim ve içimi tarifsiz bir huzur kapladı. Laboratuvara gittiğimde orada çalışan ve balığa merakımı bilen eski bir öğrencime rastladım. Bana bazı deneylerde bulunmak için gelecek yıl laboratuvara tekrar gelmemi ve bu arada alabalığı ile ünlü Bitter Root Irmağı'nda balığa çıkmamı önerdi. Yaz aylarında Montana'ya gidip gelmelerim işte böyle başladı. İlk sefer sadece 2 haftalığına gitmeme rağmen Montana'da tam 1 ay kalmıştım. Bir sonraki yaz ise 1 aylığına gitmiş ama tüm sezonu orada geçirmiştim. Yaz sonunda ise karımla vadide bir ev satın aldık. O zamandan beri yılın büyük bölümünü Montana'da geçiririz. Bitter Root'a her gelişimde Missoula'nın güneyindeki yolda ilerlerken vadiyi ilk gördüğümde ruhumu kaplayan o huzur duygusu tüm benliğimi yeniden etkisi altına alır ve evrenin ihtişamı karşısında kapıldığım küçüklük hissini aynı şekilde için için hissederim. Bu duygulara kapılmak dünyanın herhangi bir yerine kıyasla Montana'da çok daha kolaydır. Montana ve ben. İşte Montana'nın güzellikleri insanı böyle yapıyor. Buradan çok farklı yerlerde büyümüş olan Stan Falkow ve ben hayatını Batı Amerika'nın diğer dağlık alanlarında geçirmiş ama yine kendini Montana'da bulmuş dostumuz John Cook ve doğma büyüme Montanalı olan ve hep burada kalmayı isteyen Hershey ailesi. Hepimiz onun güçlü cazibesine kapılmış durumdayız. Stan Falkow gibi ben de ABD'nin kuzeydoğusunda Boston'da doğdum. 15 yaşıma girdiğim sene ailemle birkaç haftalığına Bitter Root Vadisi'nin güneyindeki Big Hole Havzası'na tatile gittik. Bu Mississippi Nehri'nin batısına ilk geçişimdi. Çocuk hastalıkları uzmanı olan babam çok nadir görülen bir hastalığa yakalanmış olan Johnny Eliel'in doktoruydu. Johnny'nin ailesi Montana'da çiftçilik yapıyordu ve aile doktorları çocuğu Boston'da uzman bir kişinin görmesini tavsiye etmişti. Bu vesileyle tanıştığımız Johnny'nin İsveç'ten göç etmiş olan büyük babası Fred Hershey, 1890'larda Big Hole'un öncü çiftlik sahiplerinden biri olmuştu. Onu ilk gördüğümde o zamanlar 69 yaşında olan oğlu Fred Jr., iki oğlu Dick ve Jack ile kızları Jill Hershey Eliel, Johnny'nin annesi ve Joyce Hershey McDowell ile birlikte hala çiftliğin başındaydı. Babamın uyguladığı tedavi Johnny'nin sağlığına kavuşmasına vesile olunca ailesi bizi çiftliklerine davet ettiler. Stan Falkow gibi Big Hole'un doğası da bana tarif edilmez duygular yaşattı. Dorukları karlarla kaplı dağlarla çepeçevre sarılan geniş bir vadi ve bu vadinin tamamını kan çalılar ve kıvrıla kıvrıla akan küçük dereler. Montanalılar buraya büyük gökyüzüne sahip eyalet derler. Bu gerçekten yaşadığım diğer yerlerde gökyüzü ya şehirlerde olduğu gibi binalarla kesilmiştir ya da Yeni Gine ve Alpler'deki gibi dağlarla gölgelenmiştir. Iowa ve Nebraska gibi yerlerde geniş bir gökyüzü olmasına rağmen ufku ayırt edici dağlar olmadığı için insana gördükleri fazla ilginç gelmez. 3 yıl sonra üniversiteden iki arkadaşımı ve kız kardeşimi de yanıma alarak Dick Hershey'lerin çiftliğine çalışmaya gittim. Ben biçme makinesini kullanırken kız kardeşim de benim kestiklerimi bir araya getiriyor, iki arkadaşım ise toplanan otlardan balya yapıyorlardı. 1956 yılında Montana'da geçirdiğim o yazdan sonra uzun süre oraya tekrar gitmedim. Yazlarımı başka yönlerden güzel bulduğum Yeni Gine ve Ant dağlarında geçirdim. Ama Montana'yı ve Hershey'leri hiçbir zaman unutmadım. Sonunda 1998 yılında Bitter Root Vadisi'ndeki kar amacı gütmeyen bir vakıf olan Teller Doğal Hayat Barınağı'ndan davet aldım. Bu davet Montana'yı ilk gördüğümdeki yaşımda olan ikiz oğullarımı oraya götürmek ve onlara yapay sinekle balık tutmayı öğretmek için kaçırılmaz bir fırsattı. Oğullarım balıktan çok hoşlandı. Hatta bir tanesi balık turlarında rehberlik yapmaya bile başladı. Montana'ya yıllar sonra ilk defa geliyordum ve 70-80 yaşlarına gelmiş olmalarına rağmen çiftliği hala eskisi gibi çekip çeviren Dick Hershey ve kardeşlerini 45 sene sonra tekrar görüyordum. Bu ziyaretten sonra her sene eşimi ve oğullarımı Montana'ya götürmeye başladım. Montana'nın unutulmaz güzellikteki semaları diğer dostlarım olduğu gibi beni de peşinden sürüklemişti. O büyük gökyüzü sonraları bende bir alışkanlığa dönüştü. Başka yerlerde geçirdiğim onca zamandan sonra Montana'ya üst üste yaptığım ziyaretlerde o uçsuz bucaksız gökyüzüne, ufku çevreleyen yüksek dağlara ve aşağıdaki vadi tabanına adeta aşık oldum. Bu manzarayı görmeden edemez olmuştum. Yılın belli zamanlarını buralarda geçirme fikri ise hayatımı kökten değiştirdi. Gerçi yıllardır oturduğumuz Los Angeles'ta yaşamak ailem için pek çok açıdan uygun. İşim, çocukların okulu, yıllardır oturduğumuz evimiz Los Angeles'ta. Ama Montana Los Angeles'tan çok daha güzel ve Stan Falkow'un da dediği gibi huzur dolu. Evet, dünyada gördüğüm en güzel manzaranın Jill ve John Eliel'in çiftlik verandalarından görülen Big Hole'un bayır aşağı çalılıkları ve Continental Divide'ın karla kaplı dorukları olduğunu söyleyebilirim. Hikaye neden Montana ile başlıyor? Genel olarak Montana ve güneybatısındaki Bitter Root Vadisi tam anlamıyla bir çelişkiler diyarı. 48 eyalet arasında arazi açısından en büyük 3. eyalet olmasına rağmen nüfusu en az olan 6. eyalet. Bu nedenle de nüfusu en az yoğun olan 2. eyalet durumunda. Bitter Root Vadisi doğal bitki örtüsü olan kısa çalılarla bereketli bir vadi görünümündedir. Vadinin içinde bulunduğu muhteşem Ravalli bölgesi Amerika'nın diğer bölgelerinden hatta Montana'nın başka yerlerinden o kadar fazla göçmen kabul ediyor ki bu yüzden ülkenin en hızlı büyüyen yerlerinden biri haline gelmiş durumda. Ancak işin ilginç yanı buradaki lise mezunlarının %70'i vadiyi bırakarak Montana'yı terk ediyor. Bitter Root'ta nüfus artarken Doğu Montana'da düşüyor. Böylece eyalette nüfus genel olarak sabit bir grafik çiziyor. Geçen 10 yıl içerisinde 50'li yaşlardaki Ravalli sakinlerinin sayısı hızla artarken 30'lu yaşlardakiler azalmış. Vadide son zamanlarda ev yaptıran insanlardan bazıları Charles Schwab ve Intel'in başkanı Craig Barrett gibi olağanüstü zengin insanlar. Bununla birlikte Ravalli, ABD'nin neredeyse en fakir eyaleti olan Montana'nın en yoksul bölgesi. Öyle ki buranın sakinleri 2-3 işte birden çalışmalarına rağmen hala ABD fakirlik sınırının altında yaşıyorlar. Montana demek doğal güzellik demektir. Gerçekten de 48 eyalet içinde doğal ortamı en az hasar görmüş eyalet belki de Montana. İnsanların Ravalli'ye akın akın gelmelerinin bir sebebi de bu sanırım. Federal hükümet eyaletteki toprakların 1/4'üne sahip, kalan 1/4'ü ise genelde ulusal parklar kapsamı içinde. Ancak Bitter Root Vadisi ABD'nin geri kalan kısmını kasıp kavuran çevresel sorunların görüldüğü küçük bir örnek. Artan nüfus, göç, kıtlık tehdidi ve azalan su kalitesi, yerel ve mevsimsel açıdan hava kalitesinin düşüşü, toksik atıklar, artan orman yangınları, ormanların yok oluşu, toprak veya toprakların kalite içeriklerinin kaybı, yeni ortaya çıkan haşerelerin verdiği zarar ve iklim değişikliklerinin etkileri. Montana geçmişteki ve günümüzdeki çevre sorunlarının incelenmesi için mükemmel bir vaka analizi olabilecek özelliklere sahip. Bu kitapta inceleyeceğim geçmiş toplumların Polinezya, Anasazi, Maya, Grönland, İskandinav toplumu ve diğerleri içinde bulundukları çevreye karşı tutumlarının onlara ne gibi sonlar hazırladıklarını biliyoruz. Ancak bu toplumları oluşturan şahısların ne isimlerini ne de kişisel hikayelerini bilmediğimiz için davranışlarının arkasında yatan itici güçleri ancak tahmin ederek belirleyebiliriz. Ne var ki modern Montana'da yaşayanların adlarını, hayatlarını ve onları belli davranışlara yönlendiren itici güçleri çok iyi biliyorum. Buradaki insanlardan bazıları benim 50 senedir tanıdığım dostlarım. Montanalıların davranışlarının altında ne yattığını anlamamız, geçmiş toplumları anlamamıza da ışık tutabilir. Eğer böyle bir çalışma yapılmamış olsaydı, büyük ihtimalle soyut kalmış olacak olan bu konu, şu an okuduğunuz bu bölüm sayesinde kişisel bir çehre kazanacaktır. Buna ek olarak Montana kırılgan ortamlarda yaşayan küçük, fakir ve merkezin dışında kalan geçmiş toplumların bir sonraki bölümde ele alınacak hikayelerine de aşinalık kazandıracaktır. Bu toplumları çevresel hasarın en ciddi sonuçlarıyla yüzleşen ve bu nedenle kitabımızın konusunu oluşturan süreçleri çok iyi betimleyen özelliklere sahip oldukları için özellikle seçtim. Ancak Montana örneğinde olduğu gibi ciddi çevresel sorunlarla karşı karşıya kalan tek toplum türü tabii ki bunlar değil. Montana modern dünyanın en zengin bölümlerinden biri, nispeten doğası bozulmamış ve ülkenin en az nüfusa sahip olan yerlerinden bir tanesi. Ayrıca ABD'nin geri kalan yerleriyle kıyaslandığında çok daha az çevre ve nüfus sorunu var. Şüphesiz Montana halkı Los Angeles ve Amerika'nın diğer şehir merkezlerinde yaşayan insanları ciddi anlamda rahatsız eden kalabalık, trafik, egzoz dumanı, su kalitesi ve niceliği, toksik atıklar gibi sorunların çok daha hafifletilmiş haliyle karşılaşmaktadırlar. Bu kadar iyi şartlarda bile Montana'nın çevre ve nüfus sorunlarıyla boğuşması, ABD'nin diğer bölgelerinde ne gibi sorunların yaşandığı konusunda bir fikir vermektedir. Montana bu kitabın 5 önemli temasını bir arada bulundurmaktadır. İnsanların çevre üzerindeki etkisi, iklim değişikliği, bir toplumun komşularıyla kurduğu dostluk ilişkileri, Montana'nın diğer ABD eyaletleriyle ilişkileri, potansiyel açıdan düşman toplumların davranışlarına maruz kalma, deniz aşırı ülkelerden gelen teröristler ve petrol üreticileri ve bir toplumun bu sorunlara verdiği tepkiler. Montana'nın ekonomik tarihi. Amerika'nın batısındaki dağlık arazilerde besin üretimini kısıtlayan çevresel özellikler, Montana'da da tarımsal ürün ve hayvan yetiştiriciliğini sınırlamaktadır. Bölgenin düşük rekolteye neden olan nispi düşük yağış miktarı, yüksek bir paraleldeki konumu ve yüksek rakımı ürün yetiştirme mevsiminin kısalığına ve yaz aylarının daha uzun geçtiği bölgelere kıyasla daha az ürün alınmasına, çoğu yerde yılda iki kere ürün alınırken burada bir kere ürün alınabilmektedir, neden olmaktadır. Diğer bir dezavantaj da bölgenin ürünlerin satılacağı yoğun nüfuslu bölgelere olan uzaklığıdır. Kısacası Montana'da yetiştireceğiniz herhangi bir ürünü Kuzey Amerika'nın başka bir yerinde üretseniz çok daha ucuza mal eder, daha fazla ürün alır ve malınızı ilgili pazara çok daha az nakli ücretiyle ve daha hızlı sevk edersiniz. Bu nedenle bu güzel fakat tarımsal açıdan rekabet edemeyen bölgede nasıl yaşanacağı tarih boyunca sorulan bir soru olmuştur. Montana'ya insanların yerleşmesinden itibaren birkaç ana ekonomik gelişme dönemi yaşanmıştır. İlk dönem yaklaşık 13 bin sene önce buralara gelen Amerikan yerlileriydi. Kuzey Amerika'nın doğu ve güney bölgelerinde kurdukları tarıma dayalı toplumların tersine Avrupalıların gelişinden önce Montana'daki Amerikan yerlileri bugün tarım ve hayvancılığın yapıldığı yerlerde bile avcılığa dayalı toplumlar kurmuşlardır. Bunun bir sebebi Montana'ya özgü doğal bitki ve hayvan türlerinin evcilleştirmeye müsait olmamasıdır. Bu nedenle Montana'da Kuzey Amerika'nın doğusu ve Meksika'daki durumun tersine orijinal tarım ürünleri yetişmiyordu. Diğer bir sebep de Montana'nın orijinal tarım ürünlerinin yetiştirildiği iki yerel Amerikan merkezine çok uzak kalışıdır. Bu nedenle Avrupalıların gelişine kadar bu merkezlerde üretilen ürünler Montana'ya ulaşmamıştır. Montana'da kalmış Amerikan yerlilerinin 1/4'ü günümüzde hala otlak dışında doğal kaynaklar açısından fakir olan 7 bölgede yaşamaktadır. Kayıtlardan anlaşıldığına göre Montana'ya Avrupa'dan gelen ilk ziyaretçiler 1804-1806 kıtalar arası Lewis ve Clark keşif heyetiyle gelen kişilerdir. Bu heyet gittikleri yerler arasında en çok Montana'da kalmışlardır. İkinci ekonomik dönem Kanada ve Amerika'nın diğer bölgelerinden gelen dağ adamları yani kürk avcıları ve tacirlerle yaşanan dönemdir. 1860'larda başlayan bir sonraki dönem Montana ekonomisinin 3 temel gelir kaynağı üzerine yapılanmıştır. Özellikle bakır ve altın madenciliği, gıda üretimi, sığır yetiştiriciliği, tahıl, sebze ve meyve tarımı. Montana'nın Butte'daki büyük bakır madenine akın eden madenciler, iç piyasa ihtiyaçlarını karşılayacak diğer sektörleri de canlandırdı. Özellikle yakındaki Bitter Root Vadisi'nden madenin enerji gereksinimini karşılamak ve madencilerin evlerini inşa etmek için çok fazla kereste alınmaya başlandı. Yine madencilerin gıda ihtiyaçlarını karşılamak için vadide çok fazla tarım ürünü yetiştiriliyordu. Montana standartlarına göre nispeten ılıman olan ikliminden ve güneye doğru olan konumundan dolayı bu bölgeye Montana'nın muz kuşağı deniyordu. Vadiye düşen düşük yağış miktarına, yılda 32,5 santim ve kısa çalılardan ibaret olan doğal bitki örtüsüne rağmen 1860'lardaki ilk Avrupalı yerleşimciler vadinin batı tarafındaki Bitter Root dağlarından beslenen ırmaklarla küçük sulama kanalları inşa ederek bu dezavantajın üstesinden gelmeye başlamışlardı. Daha sonraları ise ilki 1908-1910 yılları arasında vadinin batısında Como Gölü'nden su çeken, diğeri ise suyunu Bitter Root Irmağı'ndan sağlayan birçok kanaldan oluşan büyük çaplı ve pahalı sulama sistemleri sayesinde bu sorun büyük çapta çözülmüş oldu. Sulama sistemleri sayesinde 1880'lerde elma ağacı bahçeleri Bitter Root Vadisi'nde büyük bir hızla artmaya başladı ve 20. yüzyılın başlarında rekor sayıya ulaştı. Ancak günümüzde bu elma bahçelerinin çok azı ticari hayatta faaliyetlerine devam etmektedir. Montana ekonomisinin temelini oluşturan avcılık ve balıkçılık buranın başlıca geçim kaynağı iken günümüzde turizm amaçlı olarak devam etmektedir. Buna ek olarak kürk ticareti tamamen yok olmuş, aşağıda detaylı olarak ele alacağımız ekonomik ve çevresel nedenlerden dolayı madencilik, kerestecilik ve tarım gittikçe önemini kaybetmiştir. Bu sektörlerin yerine günümüzde turizm, eğlence, emeklere yönelik faaliyetler ve sağlık sektörleri geçmiştir. Bitter Root Vadisi'nin son ekonomik dönüşümü 1996 yılında eski Montana Bakır Baronu Marcus Daly'nin 2600 akrelik arazisi üzerine kurulu Bitter Root Çiftliği'nin milyoner Charles Schwab tarafından satın alınması ve bu güzel vadide balık tutma, avlanma, binicilik ve golf için kendilerine ikinci, belki de üçüncü veya dördüncü bir ev satın almak isteyenler için bir zenginler kulübüne dönüştürülmesiyle gerçekleşmiştir. Bu kulüpte 18 delikli bir golf sahası ve 6 yatak odalı ve 800 bin dolardan başlayan fiyatlarla satılan ve mecazi olarak kabin olarak tanımlanan yerlere ayrılmış 125 bölüm bulunmaktadır. Bu kulüpten ev satın almak isteyenlerin çok yüksek gelir sahibi olduklarını ve Ravalli'de oturan yerli halkın aylık gelirinin yaklaşık 7 katı olan 125 bin dolarlık üye giriş aidatını ödeyebileceklerini kanıtlamaları gerekmektedir. Kulübün çevresi tamamen tellerle çevrili olup giriş kapısında sadece üyeler ve konuklar girebilir yazısı bulunmaktadır. Burada daire sahibi olanların çoğu özel jetleriyle gelirler ve yemeklerini genelde kulübün tesislerinde yerler. İhtiyaçları genelde Hamilton'dan kulüpte çalışan personel tarafından alınır, kendileri ise nadiren alışverişe veya gezmeye inerler. Hamilton'ın yerlilerinden birinin buruk bir şekilde anlattığı gibi bu aristokrat grupları yabancı turistler gibi birbirlerine sokulup şehri seyretmeye indiklerinde hemen teşhis edebilirsiniz. Kulübün gelişme planları açıklandığında söz konusu planlar vadi arazisi için bu kadar çok parayı kimsenin vermeyeceğini düşünen bazı Bitter Root Vadisi sakinlerine imkansız gelmiş ve Bitter Root Vadisi sakinleri evlerin çoğunun satılamayacağını düşünmüşlerdi. Ama uzun vadede haklı çıkanlar onlar olmadı. Eyalet dışından gelen zenginler vadiye gelip de evleri satın almaya başlayınca bu Bitter Root toprakları için bir dönüm noktası oldu. Çünkü o zamana kadar aynı anda hiç bu kadar çok toprak satın alınmamıştı. Her şeyden önemlisi kulübün açılmasıyla o güne kadar sadece inek ve elma yetiştirilen vadi toprakları inanılmaz derecede değerlendi. 4. Ayrılım sonu. Sayfa 54.